Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves-salatu ves-selamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Cüveyriye annemiz Gülistan'ı 15. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi en son, yani geçen hafta Resulullah Aleyhisselam'ın vefat sahnesini görmüştük. Bu sahne içerisinde Hazreti Cüveyriye annemizin bulunduğu kısımlara ağırlık vererek sizlerle paylaşmaya çalışmıştık. Şimdi yeni bir dönem, yeni bir uygulamalar, yeni şeyler, daha doğrusu şöyle diyelim biz, daha iyi anlaşılsın. Hazreti Cüveyriye annemiz yeni bir dönem yaşıyordu artık. Böyle diyelim, bu derse böyle girelim. Yani daha doğrusu hem diğer annelerimiz hem de bütün sahabiler yeni bir döneme girmişlerdi. Ne demek? Resulullah Aleyhisselam vefat etti. Yeni bir siyasal dönem başladı. Peygamberlerin sonuncusu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatı ile nübüvvet dönemi, yani peygamberlik dönemi sona ermişti. Bundan sonra artık peygamber gelmeyecek. Bunu hepimiz biliyoruz. İslam tarihinde İslam'ın İlk halifesi olarak Hazreti Ebu Bekir'in seçilmesiyle 4 büyük halife dönemi başlamış oluyordu. İşte yeni dönem dediğimiz bu. Yani başlarında Peygamberimiz Aleyhisselam vardı. Bir problemle karşı karşıya kaldıklarında ona arz ederlerdi. O da bunları çözerdi. Problemler içerisinde çok karmaşık şeyler olunca yerine göre Cenab-ı Hak vahiy gönderir, bizzat Cenab-ı Hak çözerdi. Kur'an-ı Kerim tamamıyla geldi. Resulullah Aleyhisselam'ın görevi tamam oldu. Cenab-ı Hak onu huzuruna aldı. Artık elde Allah'ın kitabı var ve Resulullah'ın sünneti var. Şimdi yeni dönem, Hulefai Raşid'in dönemi. Ondan sonra işte Emeviler, Abbasiler devam edecek dönemler. Hazreti Cüveyriye annemizin çok ayrıntılı olarak hem Hulefai Raşid'in döneminde hem Emeviler döneminde neler yaşadığına ilişkin ayrı ayrı bir hayat hikayeleri kaynaklarımızda yok. Ancak toplumsal bir hayat yaşanıyor. Bu toplumsal hayat içerisinde yaşananlar, herkes bu yaşanan şeyin içinde olur malum. O yüzden şöyle diyoruz bu konuyu işlerken de, Cüveyriye annemizin bu dönemde neler yaşadıklarına ilişkin ayrıntılar genel itibariyle kaynaklarımızda yok maalesef. O da diğerlerinin yaşadığı aynı ortamı yaşıyordu. Bu dönemde de İslam esasları çerçevesinde bir hayat sürdüğü bilinmektedir. Şimdi İslam esasları peygamber vefat edince bırakılmıyor herhalde. Halifeler vefat edince bırakılmıyor. Her inanan inandığı gibi yaşamak durumunda. Bunu bilen Cüveyriye annemiz de artık yeni bir dönemin yeni bir hanımı olmuş oluyor. İster istemez farklı hadiselerle karşı karşıya kalacak. Tabi Resulullah Aleyhisselam'ın yokluğu, yani maddi anlamda yokluğu hepsini çok etkiliyor. Ancak ellerinde Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti var. Dolayısıyla Hazreti Ebubekir de halife olarak onların başına geçtiğinde Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti ile bu insanları idare ediyor, yönetiyor. Bu dönemde fetihleri var, çok hadiseler var, güzel faaliyetler var. Ama bunlar içerisinde Hazreti Cüveyri'ye annemize ait müstakilen, yani içinden çıkarıp da Cüveyri'ye annemiz şunları şunları yaptı Hazreti Ebubekir döneminde diyecek bir örneğimiz elimizde yok. Ama bütün kitaplar diyor ki diğer annelerimiz gibi Cüveyri'ye annemiz de ilim, irfan ve ahlak eğitimi konuları başta olmak üzere hayatının hiçbir yerinde boşluk bırakmadan çalışmaya devam ediyordu. Her bir annemizin olduğu gibi onun evi de bir medrese, bir okul, bir mektep, bir kurs gibi faaliyet yapıyor, çalışıyordu. Sevgili annelerimiz bu dönemde neler yaşıyorlarsa birbirlerine çok benzer şeyler yaşıyorlar. Sadece bazılarında özel bazı hususlar var. İsimle beraber şunları şöyle yaptı, bunları böyle yaptı şeklinde şeyleri söylenebilir. Ama Cüveyri annemiz için acizane bu kadar araştırmalarıma rağmen Hazreti Ebubekir döneminde böyle öne çıkacak müstakilen bir örnekliği bulamadım. Yani bir böyle bir özel hususi hayatını bulamadım. Neyi bulduk? Bulduğumuz bellidir. O da yaşanan hadiseler içerisinde İslami duruşunu, ahlakıyla, edebiyle, kıyafetiyle, her şeyiyle aynen sürdürüyor. Yeni fitiller oluyor. İnsanlar İslam'a giriyor bu arada. Bu insanlar İslam diye sahabilere bakıyorlar. Ve hususi olarak da Ehl-i Beyt dediğimiz Resulullah Aleyhisselam'ın evine bakıyorlar. Ve annelerimiz bu konuda her yönden örnek oluyorlar. Az önce ifade ettiğim gibi evleri birer medrese, birer mektep, birer okul, birer kurs gibi çalışıyordu. Yani sadece birileri gelsin, onlara ders vereyim, sohbet edeyim, bir şeyler öğreteyim değil. Ki bunu zaten yapıyorlar. Ama her fırsatta efendim belirli gruplar oluşturmuşlar. İşte özellikle tabii bunun altını çizmek lazım. Hanımlar grubu, yani annelerimiz genel itibariyle, ki Cüveyriye annemiz de bunun içinde, hanımlara yönelik faaliyetler yapıyorlardı. Halifeler bazı farklı problemlerle karşılaştıklarında kadınların verebileceği cevaplar çerçevesinde yeri geldikçe annelerimize de danışırlardı. Annelerimiz onlara bu cevapları verirdi. Cüveyri annemiz bütün hanımlarla, annelerle güzel geçindiği gibi özellikle Ayşe annemizle, ki sadece Cüveyri annemiz değil, hangi annemizi paylaşsak Ayşe annemizle güzel geçinme gayreti içinde olduklarını görürüz. Aynı şekilde Ummu Seleme annemizle, aynı şekilde Hafsa annemizle böyle güzel bir beraberlikleri var. Ancak Hazreti Ebubekir çok uzun dönem kalmadı vazifede. Yuvarlak 2,5 yıl diye geçer kaynaklarda. Hastalanıp vefat etti sonunda. Burada şimdi bütün annelerimizin ortak rivayet ettiği, özellikle Ayşe annemiz üzerinden çokça rivayet edilen mühim bir sahne bu. Çok hususi bir durum. Nedir? Hazreti Ebubekir sevgili annemiz Ayşe annemizden, kızı da olsa onun sonuçta, müsaade isteyerek Resulullah Aleyhisselam'ın yanına defnini istedi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Hatırlayın geçen haftayı Resulullah Aleyhisselam vefat ettiği zaman Ayşe annemizin odasına defnedilmişti. Sevgili annemiz o odada mezar var ve kendisi de orada hayatını sürdürüyordu. Babası vefat edince çok arzu etti. Hayatım boyunca onunla beraberdim dedi. Benim mezarım da onun yanında olsun diye. Sevgili annemiz de bunu kabul etti. Peygamber Aleyhisselam'ın yanına defnedildi. Ancak Hazreti Bekir ısrarla beni onunla aynı hizada yan yana koymayın dedi. Beni biraz aşağı doğru koyun. Yani benim başım onun omuzlarına falan gelsin. Yani o Allah'ın Resulüdür. Ben az aşağıda olayım ondan. Yani böyle incelik. Bütün bunları Ayşe annemizle konuşan Cüveyriye annemiz. İkisi de tabii ağlaya ağlaya konuşuyorlar. Bunlar diyor defin esnasında bile bir böyle ahlak örneği, bir adab örneği, çok farklı mesajlar bize veriyorlar diyor Hazreti Cüveyriye annemiz Ayşe annemize. Tabii o da aynısını söylüyor. Doğrudur. Bunlar hayatlarında yaşayarak güzel örnek olup mesaj verdikleri gibi definleri için ettikleri vasiyetlerde de aynı mesajları artan bir ivmeyle veriyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam ağır hastalandığında Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın demişti. Hazreti Ebu Bekir ağır hastalandığında Ömer'e söyleyin namazı kıldırsın demişti. Burada ayrıntıya girmiyorum. Çünkü burada Cüveyriye annemizle ilgili pek bir ayrıntı yok. Hazreti Ebu Bekir'in işaretiyle onun vefatından sonra Hazreti Ömer halife olarak ümmetin başına getirildi. Hazreti Ömer'in ümmetin başına gelmesiyle tabii artık her halife yeni bir çığır açacak, yeni dönemler başlayacak. Uzun bir dönem hilafet makamında kalacak Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bu dönemlerde çok ciddi, çok güzel faaliyetler olacak. Bunların hepsini görüyoruz. Kaynaklarımızda var. Şunun iyi anlaşılması lazım kıymetli dinleyenlerim. Rakamları vermeyi pek sevmem ama yani anlaşılsın diye söyleyeyim. Hazreti Ebu Bekir yani yuvarlak 2,5 yıl deniyor ya yani 2 yıl 3 ay 10 gün halifelik yapıyor. Hazreti Ömer için yuvarlak 10-11 yıl deniyor. O da 10 yıl 6 ay 8 gün halifelik yapacak. Daha oraya sıra var. Ama yani öyle bir ifade etmek istedim. Hazreti Ebu Bekir dönemi aynı zamanda atılımlar dönemidir. Şöyle düşünün. Resulullah Aleyhisselam bir yere kadar getiriyor. Vefat ediyor. Sancağı devralıyor Hazreti Ebu Bekir. Ama aldığı sancak peygamberlik sancağı değil. Peygamberlik peygamberimizle beraber bitti. Yani yönetim, idare yani kitap ismiyle hilafet, halifelik sancağı. İşte yuvarlak 2,5 yıl yönetiyor o insanları. O vefat edince sancağı Hazreti Ömer alarak yine aynı şekilde yürütüyor. Şimdi Hazreti Ömer dönemi Hazreti Ebu Bekir dönemine rağmen biraz uzun olduğu için çok daha fazla fetihler var. Çok daha fazla atılımlar var. Ve farklı farklı gelirler, imkanlar artıyor. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh sevgili annelerimize tahsisat diye geçer kaynaklarda. Bugünkü deyimle maaş bağlıyor. Öyle diyeyim. Yalnız kıymeti dinleyenlerim. Bu ifadeyi kullanırken şunun altını çizmem gerekiyor. Resulullah'ın vefatı esnasında birazcık değindim ama şurada bunu açmayı düşündüğüm için orada öyle geçmiştim. Kitaplar, kaynaklar bir şey ifade için bir kavram kullanır. Ancak bu kavramı açarken, anlatırken hata etmemek gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam vefat ettiğinde ne mal mülk bıraktı, ne para pul bıraktı, yuvarlak olarak deyim kullanıyorum. Ne mal mülk bıraktı, ne para pul bıraktı, hiçbir şey miras bırakmadı, vefat etti gitti. Bu herkesin bildiği ve çokça kullandığı ifadedir. Ben bu ifadeyi sevmesem de. Peki neden sevmiyorum? Yanlış anlaşılıyor. Resulullah'ın vefatı esnasında 9 tane annemiz hayattaydı. Bunlar bunun hanımları. Bunlar ne yiyip ne içecek, neyle geçinecek? Oysa şöyle ifade edilmesi gerekiyor. Peygamberler miras bırakmazlar. Hatta hadis-i şerif var. Yani peygamberin elindeki mal mülk mülkiyeti değil. Kendi parasıyla alsa bile miras bırakamıyor. Evdi, arazi, toprak vesaire malı kendine ait olmuyor. Devletin oluyor o mal. Ancak o mallardan bütün annelerimizin istifade etme hakları var. İşte Resulullah İslam vefat ettiğinde Cüveyri'yi annemizin hissesine de ne kadar tahsisat bağladıysa, yani bir nevi maaş diyelim, geçimleri var. Yani peygamberimizden sonra annelerimiz herhangi bir geçim sıkıntısı yaşamadılar. Resulullah miras bırakmıyor, bırakamaz. Ama kendinden sonrakileri başkalarına muhtaç bir durumda bırakmıyor. Burayı atlamamak gerekir. Annemizin böyle bir geçimliliği var. Zaten bütün annelerimiz bir de kendi el emeğiyle de para kazanıp infak ettiklerini biliyoruz hepsinin. Yani biri farklı farklı işler yapıyorlar, para kazanıyorlar. Daha iyi yiyelim, daha güzel giyinelim, daha iyi bir eşya alalım değil, daha çok infak edelim diye. Şimdi acizane ben de maalesef yani içinde olmak üzere imkanlarımız arttıkça israflarımızı artırdık. Kıymetli dinleyenlerim, imkanlarımız arttıkça israfları artırdık. Az iken infak ettiğimiz kadar çok iken infak edemez olduk. Yani çoğumuzda var bu. Sürekli yeni bir şeyler alalım, yeni giysiler giyelim, araba değiştirelim, ev değiştirelim, eşya değiştirelim. Maalesef biz bunlarla oyalanırken asıl hassas noktayı kaçırmış oluyoruz. İşte annelerimiz burada devreye giriyor. Bakın tekrar söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselam her bir annemize, Cüveyri annemiz de içinde, tahsisat dediğimiz onlara bir gelir kaynağı bırakmıştır. Yani bir anne vefat ettiğinde o gelir kaynağı devlete kalıyor. Çünkü devletindir. Peygamber hanımı olduğu için ondan istifade eder, vefat edince devlete kalır. Bu atlandığı zaman bir şey bırakmadı deyince bu kadınlar ne yiyip ne içtiler, nerede kaldılar sorusunu sormamız gerekiyor. Hazreti Ömer dönemine geldi. Fetihler devam ediyor. Ülke iyice zenginlendi. Hazreti Ömer Resulullah'ın bağladığı tahsisatın dışında efendim tüm annelerimize ikramlar etmeye başladı. Daha fazla maddi imkanlar sağladı onlar için. Ancak Hazreti Ömer döneminde biraz Cüveyri annemizin de içinde olduğu birkaç farklı tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunları büyük bir muhabbette paylaşayım ben sizlerle. Resulullah Aleyhisselam'ın sevdiklerini sevmek ve onun değer verdiklerine değer vermek, bütün sahabiler gibi Hazreti Ömer'in de en önde gelen, en çok önemsediği şeylerden biriydi. Bu yüzden Hazreti Ömer radıyallahu an zaten halife değilken de kollardı sevgili annelerimizi. Halife olunca devlet gücüyle bu sefer sevgili annelerimizin en çok kollayıp gözeteni olmuştu. Mesela çok bütün annelerimizle işledim ben bu sahneyi. Büyük bir muhabbetle üstelik işledim. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Sahne şu. Hazreti Ömer radıyallahu anh sevgili annelerimizin sayısınca, yani o anda 9 tane anne var. Tabi bunlar şimdi vefatlar da başlayacak. Yani vefat ettikçe biri ayrılıyor. Sevgili annelerimizin sayısınca tabaklar, yani kaseler, tabak duruma göre ayarlamış. Özel bir yerde sürekli hazır tutuyor Hazreti Ömer. Yani bir kase, bir tabak, bir kap yani. Meyve ya da başka bir şey eline geçtiğinde veya getirildiğinde, meyve, sebze, bir yemek, bir şey getirildiğinde önce o tabaklara paylaştırıyor. Annelerimize gönderiyor, sonra kendisi yiyor. Yemek için bir hayvan kesildiğinde ya da hayvan kesmiş olan biri et getirdiğinde Hazreti Ömer ne kadar aç olursa olsun önce o tabaklara paylaştırıyor, sevgili annelerimize gönderiyor, ondan sonra kendisi yiyor. Hatta güzel bir esbidir bu. Süheyri anne diyor ki Hafsa annemize, sen Ömer'in kızı olmakla hem övünmelisin hem de sanırım biraz üzülüyorsun diyecek. Hafsa annemiz, ben övünmeliyim anladım, böyle bir adamın kızıyım da niye üzüleyim onu anlayamadım. Diyor ki senin baban çok adil bir insan, muhteşem bir adam Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bak hepimizi gönderiyor, sana en son göndereyim. Yani kızına öncelik tanıyor demesinler diye sana en son gönderiyor. Onun farkındayım diyor. Ayşe ile bu kadar yakınız Hazreti Hafsa annemiz diyor. Ama babam diyor hanımlara gönderirken ilk önce Ayşe'ye gönderiyor diyor. Çünkü onun diyor sevgisi Resulullah katında yukarıdaydı. Babam Ömer'in bu hareketi tamamıyla Resulullah aleyhisselama olan sevgisinden, saygısından kaynaklanıyor. Yani güzel bir şey değil mi kıymetli dinleyenlerim? Burada bakıyorsunuz ikram ediyor hepsine sonuçta. Yani şimdi 9 tane tabak koyup 9 tane adam tutup aynı anda gönderemiyor. Demek ki öyle bir imkan yok, bilemiyorum artık. İşte sıra sıra gönderiyor. İlk önce Ayşe annemize. Ve her seferinde en son kendi kızı olan Hafsa annemize. İşte Cüveyri annemiz de böyle takılıyor. Senin baban çok adil, çok muhterem bir insan. Sen de bu aramızda belli bir makamın, mevkiin, yerin var. Buna rağmen seni en sona bırakıyor. Ayşe anneyi öne alıyor. Haklısın diyor Hazreti Hafsa annemiz. Resulullah aleyhisselam, biz diyor onunla beraber yaşamadık ama Hatice annemize olan sevgisi çok başka idi. Bunu çok dinledik ama Ayşe annemize olan sevgisini gördük. Tabii annemiz biz diyoruz. Ayşe diyorlar. Ben Ayşe diyemiyorum. O yüzden annemiz deyimini kullanmış oluyorum. Yani onlar Ayşe Fatma diye konuşuyorlar kendi aralarında. Ama ben nasıl şimdi diyeyim Ayşe'ye sevgisi, Fatma'ya sevgisi diyemeyiz. Böyle şeyler ifade edilemez tabii. Böyle çok özel, çok hususi bir duruşu var Hazreti Ömer'in. Annelerimiz üzerine titrer Hazreti Ömer. Hassasiyet gösterir. Onlar için elinden geleni yapar. Aynı zamanda da onlara bir şey denmesin, biri yan gözle bakmasın, bir sıkıntı yaşanmasın diye olağanüstü tedbirler aldığını da görürüz Hazreti Ömer'in. İşte bütün bunları görüp yaşayan Hazreti Cüveyriye annemiz, Ayşe annemizin kullandığı cümleyi çok kullanır. Ömer anılınca adalet anılır. Yani bilmiyorum, öyle bir şey yaşamalıyız ki böyle anıldığımız zaman bir yerde adımız geçtiğinde acaba milletin akıllarına ne geliyor? Ben çokça yaşadığım bir şeydir, çok hoşuma gidiyor. Kimle karşı karşıya kalırsam, hocam seni görünce aklıma sahabeler geliyor, asr-ı saadet geliyor, sahabe sohbetleri geliyor diyorlar. Ben de havalara uçuyorum çünkü bütün işim, gücüm, okulum, konferansım, dersim, kitabım, her şeyim Peygamber aleyhisselam ve sahabe üzerine. Elhamdülillah Rabbim bize bunları lütfetti. İşte bunlardan biri de Hazreti Cüveyriye annemiz radıyallahu anha kıymetli dinleyenler.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Evet efendim, Hazreti Ömer dönemi bayağı faaliyetlerin olduğu, yani kaynaklarda annelerimize ilgili bildiğimiz hikayelerin olduğu bir dönem. Hac mevsiminde mesela Hazreti Ömer hususiyle annelerimiz için çok ciddi fırsatlar önlerine koyuyor ama bir sene nasıl problem var bilmiyoruz, kaynaklarda geçmiyor. O sene sevgili annelerimizin hiçbirine hacca gitmeye müsaade etmiyor bir dönem. Niçin bilmiyoruz. Yani o yıl izin vermiyor. Hatta annelerimiz buna çok üzülüyorlar. Hani bazen deniyor ya Peygamber Aleyhisselam için, işte üzülse de böyle belli etmezdi. Bu yanlıştır. Yani herkes belli eder. Yani içi neyse dışı da odur yani. Annelerimiz efendim hacca müsaade etmedi diye üzüldüler. Bunu açıkça ortaya koydular. Efendim nazı geçtiği için Ayşe annemiz huzura çıkıp kırıldığında söyledi halifeye. Halife ısrarla bu dönem dedi sıkıntılı bir dönem. Benim sizi engelleme gibi bir şeyim yok. Size olan muhabbetimden, Resulullah'a olan muhabbetimden dolayı siz bana onun emanetlerisiniz. Ben şu anda bu ümmetin başındayım. İnşallah önümüzdeki hac mevsiminde benzeri sıkıntılar olmadığı zaman sizi göndereceğim diye. Gerçekten de sonraki yıl veya yıllar, bilmiyoruz kaç sene, hangi sene, bu da tarih yok. Hazreti Ömer bir sıkıntı, bir problem olmadığını görünce sevgili annelerimizin hepsinin toptan hacca gitmeleri için imkanlar sağlıyor. Burada özellikle iki büyük sahabenin ismini vereyim ben size. Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh, Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. Bunlara özel görev veriyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Halife olarak. Sevgili annelerimizin her türlü problemlerinden çıkabilecek bazı sıkıntılardan korumak, kollamakla görevli bunlar. Yerine ve duruma göre bunlardan biri önde, biri arkada, biri sağda, biri solda, duruma göre hareket edecekler. Şimdi insanlar sürekli fetihler olduğu için farklı farklı insanlar İslam'a giriyor. Bu İslam'a girmeler esnasında insanlar annelerimizi görmek istiyor, merak ediyor. Hani meşhur bu hanımlar sonuçta. O yüzden diyor ki mola verildiğinde onları kervandan biraz uzakça bir noktaya indirin. Onların bulundukları yerde durarak hiç kimseyi onların yanına fazla sokmayın. Kabe'ye varıp tavaf ettikleri zamanda kadınlar hariç hiç kimseyi onların yanında tavaf ettirmeyin. Sevgili annelerimiz hem yolculuklarında ve hem de hac ibadeti esnasında kalabalık içinde kalmasınlar. Onlara yaraşır imkanları sağlayın diye efendim Hazreti Ömer özellikle bunun üzerinde duruyor. Tabi hacca gidiyorlar, geliyorlar. Orada neler yaşandı o kadar bilmiyoruz. Hazreti Ömer döneminde bir de kayıtlara geçen Hazreti Mariye annemiz, Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz, Hazreti Sevde annemiz. Yani üç tane annemiz vefat ediyorlar. Hazreti Ömer döneminde bu annelerimizi ayrı ayrı sizlerle paylaştığımda, ki Mariye anneyi paylaşmadık, onu daha sonra inşallah paylaşacağız. Ama Zeynep annemizi, Sevde annemizi paylaşmıştık. Neler yaşandı bunları görmüştük. Burada Cüveyri annemizin de bu yaşananlar karşısında ne kadar üzüldüğünü, sonuçta en yakını, beraber olduğu şahıs vefat ediyor. Bir de her şey çok iyi, çok güzel de bazen anlamakta zorlandığımız şeyler var. Her dönemde olur bunlar. Hazreti Ömer ne yandan bakılırsa bakılsın mutlak adil bir adam. Buna rağmen onun da vefatı mescitte namaz kıldırırken suikast yapılarak şehit edildi. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bütün herkesin istisnasız memnun oldukları Halife Hazreti Ömer'in mescitte namaz kıldırırken suikaste uğraması büyük bir infial uyandırdı. Sabah namazını kıldırırken suikaste uğrayan Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh çok ağır bir şekilde yaralandı. Evine taşındı. Ancak bir süre sonra şehiden vefat etti. Tabi şimdi ortam gerilir ister istemez. Burada annelerimize ilişkin fazla bir ayrıntı yok. Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Ummu Seleme annemizin var. Onları diğer derslerde görmüştük. Tabi hayat boşluk kabul etmiyor. Hazreti Osman halife seçiliyor. Ümmetin başına geçiyor ve insanları yönetmeye başlıyor. Hemen şimdi yine bu rakamlar lazım değil ama anlaşılsın diye söyleyeyim. Hazreti Ebubekir 2 yıl 3 ay 10 gün halifelik yapmıştı. Hazreti Ömer 10 yıl 6 ay 8 gün halifelik yaptı. Hazreti Osman 11 yıl 11 ay 9 gün. Yani 12 yıl sayılır. Genelde 12 denir o yüzden. Hilafet makamında kaldı Hazreti Osman. Ve çok şeyler yaşadı mübarek. Çok şeyler yaşandı. Üçüncü halife Hazreti Osman radıyallahu anh'ın ilk 6 yılı büyük icraat ve atanımlarla geçti. Annelerimiz de, Cüveyri annemiz de içinde olmak üzere bu icraatlarda ellerinden geleni yaptılar. Ancak zamanla, yani ikinci 6 yılda değişmeler başladı. Halife aynı kişiydi ama toplumun yargıları değişiyordu. Bu yüzden atılımlar sekteye uğramaya başlamış. Bir süre sonra da fitne ve fesatçılar yüzünden içte ciddi bir kargaşa ile beraber duraklamada baş göstermişti. Halk kendilerinin yapmaları gereken işleri yapmadıkları gibi sürekli idareyi eleştirerek hilafet makamını itibarsızlaştırma yoluna giriyorlardı. Ülke sınırları genişlemişti çok. Halkın duruşu değişmişti. Merkezi otorite ile iletişim zorlanmaya başlanmıştı. Hatta halife adına ama halifeden habersiz birileri ortaya bir şeyler atmaya başlamış. Böylece halifeyi çok zor durumlarla karşı karşıya getirmişti. Her şeyi hilafet makamından bekleyen bir toplum oluşuyor. Bu hazırcılık onları aynı zamanda arsızlaştırmaya yöneltiyordu. Bu tespiti yapan Cüveyriye annemiz, yani sürekli idareyi eleştiriyorlar, kendileri bir şey yapmıyorlar diyordu. Bize burada mühim bir şey ortaya koyuyor. Hatta o kadar ileri gittiler ki diyor, zaman içinde bu ifsat eğri o hale geldiler ki sıradan bir insana bile söylenemeyecek sözleri koskoca halifeye karşı söylemeye başladılar. Kimsenin canının yanmasını istemeyen halife Hazreti Osman radıyallahu anh yumuşak davrandıkça o hainler de daha ileri gidiyorlar. Cüveyri annemiz radıyallahu anh'a bu fotoğrafı önümüze koyarken öyle görüyoruz ki daha kötü günler bizi bekliyor diye düşünüyorduk. Gerçekten de başımıza onlar da geldi diyor. Hac mevsiminde artık yani 12 yıla yakın oluyor. Mesela oraya kadar neler yaşandı o kadar ayrıntılara girmiyorum. Yani Hazreti Osman döneminde çok fetihler var. Efendim ta Kıbrıs'a kadar geldiler. Yani çok şeyler var. Çok şeyler var. Onlar orada Cüveyri annemiz olmadığı için ben onlara girmiyorum. Efendim ama artık bir hac mevsiminde Medine'ye gelen büyük kafileler şehrin muhtelif yerlerine gruplar halinde konaklıyorlar. Hemen ardından içlerinde ciddi bir şekilde organize olmuş bozguncu gruplar gelip halife Hazreti Osman'ın evini kuşatıyorlar. Cüveyriye annemiz de içlerinde olmak üzere bütün annelerimiz bu kuşatmanın kaldırılması için çok çaba sarf ediyorlar. Fakat ne kadar uğraşıyorlarsa da bu zalim kuşatmayı kaldıramıyorlar. Her bir annemiz kendi imkanlarıyla ve mümkün olduğu kadar taraftar edinerek Halife Hazreti Osman'a su götürmeye, yiyecek götürmeye çalışıyorlar. Ancak bozguncu asiler annelerimize ileri geri söz edecek kadar azgınlaşıyorlardı. Cüveyri annemiz diyor ki bize söylenen söz ashab-ı kiramı çileden çıkaracağı için biz biraz geri durmak zorunda kaldık. Hatta Hazreti Ummu Seleme anne biraz suyla ekmek götürürken yakalıyor asiler. neredeyse tartaklıyorlar, bindiği hayvana saldırıyorlar vesaire. Ve diyor ki işte baktık ki bizim üzerimizden ashabı arasında bir kargaşa oluşturacaklar. Bu çok önemli kıymetli dinleyenlerim. Bu önemli. Bunu Cüveyriye annemiz de anlatıyor bize. Yani toplumda bazı bozguncular çıkar. Öyle şeyler olur ki önde gelen şahısları da kullanırlar. Bu tarih boyunca olmuştur. Hatta Cüveyriye annemiz demediği halde Cüveyriye anne şöyle söyledi diye onun ağzından bunu yaptılar çok yani. Hazreti Osman için bunu yapanlar annelere bunu niye yapmasınlar? Hazreti Osman'ı efendim kuşattılar. Çok sıkıntılar çekildi. Neticede aç, susuz bırakılarak oruçlu olduğu halde şehit edildi Hazreti Osman. Cüveyriye annemiz diyor ki halife Hazreti Osman şehit eden katil ihtilalciler işlemiş oldukları bu korkunç cinayetten sonra da Medine'den ayrılmamışlardı. Karmaşa her geçen gün artıyordu. Yani bunlar üstelik ne kadar asi varsa biz öldürdük, biz öldürdük diye yani daha onlara kim öldürdü sormadan hepsi biz diyerek bir güç gösterisi yapıyorlardı. Biz anladık ki diyor Cüveyriye annemiz bu organizeli bir topluluk ve Medine'yi ifsad etmek, karıştırmak için toplanmışlar. Mümkün mertebe uzak durduk. Halifeyi şehit ettiler ama diyor yerine koyacakları adam üzerine ittifak edemediler diyor Cüveyriye annemiz. Bir grup asi Hazreti Ali'nin, bir grup Hazreti Zübeyir bin Avvam'ın, bir grup da Hazreti Talha bin Ubeydullah'ın halife olmasını istiyor. Birbirleri anlaşamıyorlardı. Netice diyor Cüveyriye annemiz, durumun nezaketini gören Hazreti Ali, kan dökülmesin, Medine yağmalanmasın, ortam iyice bozulmasın diye hilafet görevini üstlenmek zorunda kaldı diyor. Bu sefer de ikiye bölündü asiler. Bir grup azınlık ama onlar. Katili istiyoruz. Katilleri, Osman'ın katillerini istiyoruz dediler. Diğer bir grup da biz öldürdük. Ne yapacaksınız dediler. Mesela %'ye vursak %10 katili istiyoruz diyor. %90 katili biziz diyor. Hazreti Ali halife oldu ama yani bugünkü Türkçe'ye çevireyim. İktidara geldi ama muktedir olamadı. Ne demek? Bakın kıymetli dinleyenlerim. Yani böyle şu anda konuştuğum yer gayet düzgün. Her şey yerli yerinde. Burada böyle bir radyoya konuşmak zor değil. Ama düşünün ki şimdi ben burada bir sohbet yapıyorum. Efendim biri oradan araya giriyor. Biri giriyor şöyle oluyor. Araya yayın giriyor. Başka bir şey giriyor. Ben nasıl konuşacağım? Yani beni sabote etmek isteyenler bunu yaparlar. Basit bir sonuçta bir sohbet yapıyoruz. Olay bu yani. Sohbet yapıyoruz. Olay bu. Düşünün şimdi yani devleti çıkmaza düşürmek ve menfaat elde etmek için ayak takımları başa geçmek durumunda başları da susturmak durumundalar yani. Şimdi büyükler müdahale etsinler. Kan dökülsün diye uğraşıyorlar. Ama Cüveyriye annemizin gözlemiyle ashab-ı kiram gerçekten çok itidallı, dikkatli hareket ettiler. Efendim, yani elbette ki çok şey oldu ama yani büyük katliamların, faciaların önüne geçildi diyor sahabelerin o duruşu ile. Ama bu arada yine Cüveyriye annemiz yeni halife görev başına geldiği halde kargaşanın dinmediğini, üstelik her geçen gün daha da arttığını büyük bir endişeyle görüyor. Bunu da görüyor. Böyle söylüyor ama bunu da görüyor. İşler adam akıllı karıştı tabii ister istemez. Neticede sevgili annelerimizin hepsi bir şeyler yapmanın gayreti içerisinde Medine karışık. En iyisi biraz savaşalım diye hac mevsimi geldi. Hacca gittiler. Ancak hac dönüşü Ayşe annemiz bu böyle olmaz düşüncesiyle asker toplayıp Medine'yi hakimiyeti altında alan asileri oradan çıkarmak ve Hazreti Ali'nin yanında yer almak için böyle bir faaliyete geçti. Ancak ıslah hareketi diye harekete geçti Ayşe annemiz ama Cemal Vakkası meydana geldi. Takdir-i Hüda Hazreti Ali ile karşı karşıya gelmek durumunda kaldı. Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken bu sahneyi oldukça geniş vermiştim. Sadece şu kadarını söyleyeyim burada yeri geldi diye. Çünkü burada çok ağladığını görüyoruz Ayşe annemizin. Ama bize bunu anlatan Cüveyriye annemiz de çok ağlıyor. Yani şunu görüyoruz. Ayşe annemiz halife Hazreti Ali'ye karşı ayaklanmış değil. Medine'ye asiler hakim oldu. Mekke'den topladığı bir grup asker, oradan Basra'ya gidip oradan da bir grup asker toplayıp Medine'ye gelerek asileri oradan sürmek için bir faaliyete geçti. Islah faaliyeti. Ancak diğer tarafta Hazreti Ali hakimiyeti kurmak için orduyu toparladı ama durup dururken iki ordu karşı karşıya geldi. Cemal Vakkası diye geçen üzücü olaylar yaşandı. Bunca karmaşa ve her günü bir diğer günden daha zor geçen hadiseleriyle Hazreti Ali de 4 yıl, 9 ay, 7 gün ancak yani yuvarlak demek ki 5 yıl hilafet makamında kalabildi. İçteki kargaşaları önlemeyle geçti onun bütün çabaları. Onu da sabah namazını kıldırmak için mescide giderken suikast ile şehit ettiler. Cüveyri annemiz diyor ki Hazreti Ali'nin şehadetiyle zaten karışan ortam iyice karıştı. Bu arada Resulullah'ın torunu Hazreti Ali'nin büyük oğlu Hazreti Hasan'a beyat edilip halife seçildi. Hazreti Hasan barış ve kardeşlikten yana icraatlar yapsa da sıkıntılar bitmedi. O da ümmetin salahı için, birlik ve beraberlik için, barış için, kardeşlik için hilafet makamını Hazreti Muaviye'ye bırakarak yönetimden çekildi. Böylece Peygamberimiz dönemi yani nübüvvet, risalet dönemi, dört halife dönemi sona erdi. Hazreti Muaviye'nin hilafete gelmesiyle Emeviler dönemi başlamış oldu kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Cüveyriye annemiz şimdi de hayatta olan diğer annelerimiz ile beraber Emeviler dönemini yaşıyordu. Yönetimi devrolan Hazreti Muaviye ilk Emevi halifesi olarak göreve başladı. İlk önce dağılan ve büyük bir karmaşa yaşayan toplumu derleyip toparladı. İçte ve dışta çok ciddi icraatlar ile sulhü sükunu sağladı. Şimdi toplumda Hazreti Ali'ye olan sevgiden ki hepimiz severiz onu. Hazreti Ali'ye olan muhabbetten dolayı Hazreti Muaviye üzerine çok gidilmiştir kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Muaviye'nin öyle bir yerde hilafete gelişini görüyoruz ki karmaşık toplumu toparlıyor. Yani önemli bir atılımlar gerçekleştiriyor. Ancak bazı siyasi duruşlar bu her dönemde olur. Oradan da olmuştur. Farklı şekilde yorumlanıp farklı nakillerle ve eklemelerle uydurmalarla nakledildiği zaman kötü adam tipini maalesef çizdirmiş oluyorlar. Oysa Hazreti Muaviye, Hazreti Peygamber olan sevgisi, muhabbeti meşhurdur. Eğer hatırlarsanız daha önce çok oluyor çünkü dinlediyseniz Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken Ayşe annemizin Hazreti Muaviye ile nasıl paslaştığını, ona ne gibi vasiyetlerde bulunduğunu, Resulullah Aleyhisselam'ın hangi emanetlerini eşlerine ona hediye ettiğini bunlar da görmüştük. Ama neticede yani genel ifade kullanacak olursak annelerimizin büyük çoğunda olduğu gibi Cüveyriye annemizin de bu dönemde neler yaşadığına ilişkin pek fazla rivayet yoktur. Bu dönemde de Hazreti Muaviye döneminde de efendim Hazreti Habibe annemiz, Hazreti Hafsa annemiz, Hazreti Safiye annemiz, Hazreti Meymune annemiz vefat ediyorlar. 4 tane annemiz daha vefat ediyor. Cüveyriye annemiz her vefat esnasında büyük acılar yaşadı tabi. Ancak daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu vefatlar esnasında nelerin yaşandığını ayrıntılı olarak bilmiyoruz. İslam ile şereflenip Resulullah Aleyhisselam ile evlendiğinden bu yana İslami çizgide yaşayan Cüveyriye annemiz Emeviler döneminde de aynı çizgiyi sürdürdü. İfade budur. Evet, neticede insanın belli bir ömrü var. 65 yaşına geldi artık Cüveyri annemiz. Hicretin 56. yılı, miladi 676 yılı geldi. Efendim, Hazreti Cüveyri annemiz her konuda olduğu gibi ölüm konusunda da çok hassas ve çok da duyarlıydı. Bir gün sıranın kendisine geleceğini biliyor, ona göre hazırlık yapıyordu. Hayatının her yönüne Resulullah Aleyhisselam'ı yansıttığı gibi hastalanıp yatağa düştüğü zaman da yine onun yaptığı tevbe istiğfarlardan birini yapmaya, onunla meşgul olmaya başladı. Böyle 3-4 tane rivayet var. Bununki Subhanekallahumme Rabbena ve bihamdik Allahummağfirli ifadesi. Allah'ım seni tesbih ederim. Rabbimiz senin hamdinle tahmid ederim. Yani sana şükrederim. Allah'ım beni mağfiret eyle, bağışla. Subhanekallahumme Rabbena ve bihamdik Allahummağfirli. Ayşe annemiz ile Ummu Seleme annemiz, bir de Cüveyriye annemiz kaldı. İşte burada Ayşe annemiz de Ummu Seleme annemiz onun bu zikre sarıldığını görünce vefat etmek üzere olduğunu anladılar. Yanından ayrılmadılar. Neticede efendim o da az önce ifade ettiğim gibi 65 yaşında vefat etti. Peygamberimizle beraber 5-6 yıl, yani 5,5 küsür beraber yaşamış. Peygamberimizden sonra ise 44 yıl yaşamıştı sevgili annemiz. O günlerde Medine valisi olan Mervan bin Hakem sevgili annemizin cenaze namazını kıldırdı ve Cennetül Baki kabristanlığına, diğer annelerimizin yanına defnedildi kıymetli dinleyenler. Hazreti Cüveyriye annemiz de diğer annelerimiz gibi Peygamber Efendimiz ile beraber Medine-i Münevvere'de ziyaretlerimizi beklemektedir. İnşallah her gidişimizde Cennetül Baki'de ziyaret ediyoruzdur. Hanımlar içeri giremese de dışından onun annelerimize selam veriyorlardır. Kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Cüveyriye annemizi de dilimiz döndüğünce 15 bölüm olarak sizlerle paylaştık. Anlattığım iyi ve güzel şeyler sevgili annemizin güzelliğinden, İslam'ın güzelliğinden, alın hayatınıza geçirin. Yanlış, eksik, kusur bendendir. Onları da bağışlayın gitsin diyelim. Ve başta Peygamberimiz Aleyhisselam'a salat ve selam olsun diyelim. Ashabına salat ve selam olsun. Ve hususi olarak da Cüveyriye annemize salat ve selam olsun diyor. Önümüzdeki hafta yeni bir annemizle sizlerle beraber olmak arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.